Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocamla birlikteyiz. Bugün yine sizlerden gelen soruları hocamıza soruyor ve hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz. Yaklaşık bir yarım saatlik süre zarfı içerisinde hocamıza soruları soracağız. Bu hafta da hatırlatmış olalım, geçen haftalarda da hatırlattık. Bize soru göndermek isteyen dinleyicilerimiz 0537 734 4848 numaralı WhatsApp hattımıza sorularınızı gönderebilirsiniz. Buradan biz de sorularımızı alacağız. Bir sonraki hafta hocamıza yönelteceğiz ve hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturmuş olacağız diyerek programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Allah razı olsun hocam. Berzah hayatı ne demektir diye bir sorumuz var. Bununla başlayalım hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tabii bu bir akide, akaid sorusu.
Evet.
Ama tabii insanımızın bunlara da ihtiyacı var. Aslında benim şahsi kanaatim olarak bazı şeyleri merak etmemek lazım.
Evet.
Efendim işte şöyle yaparsam cennete gidermişim, böyle yaparsam şöyleymiş gibi. Sen görevini yapacaksın. Allah'ın bizden istediği şeyler var belli. İnanılması gereken şeyler var. Ona inanırız. Ha, bazılarını hiç sorgulamayız da. Öldükten sonra dirilmeyi insanlar kolay kolay kabul edemiyorlar.
Evet.
Ama bu iman meselesi. Biz kabul ederiz, inanırız. Meleklerin varlığı, cinlerin varlığı. Bunları herkes kolay kolay kabul edemeyebiliyor ama bu inanç meselesidir. Acaba cinler nasıldı, şöyle miydi, böyle miydi, melekler böyle miydi? Bunlar gereksiz şeyler benim kanaatimce ama tabii insanlar da heves ediyor veya merak ediyor. Şimdi insan öldükten sonra, ruh bedenden çıktıktan sonra beden ne yapılıyor? Kabre konuluyor. Ruh, ruhlar alemi, alem-i berzah denilen bir yere gidiyor. Ve kıyamete kadar orada kalıyor ruh. Tabii şu münker nekir melekleri geliyor, sorular soruluyor vefat ettikten, kabre defnedildikten sonra. Burada o insan o soruları nasıl anlıyor, canlanıyor mu, nasıl canlanıyor, bu konu kesin bilinmiyor ne şekilde olacağı. Ama bilinen bir şey var, sorgu sual olacak münker nekirimiz.
Kabirde.
Kabirde sorular olacak. Ama Allah ona yeni bir can verecek, ama eski ruhunu geri iade edecek, ama o cesede o soruyu anlayabilecek bir kapasite verecek, onlar belli değil.
Evet.
Ha, ama burada ne diyoruz? Ruh bedenden çıktıktan sonra alemi berzah dediğimiz ruhlar alemine gidiyor ve orada kıyamete kadar kalıyor. Dünyadaki ameline göre o ruh azap görüyor veya mükafat görüyor. Ve kimi insanlar için bir gece uykusu gibi çabucak ve huzur içerisinde geçiyor. Ama kimi insanlar için İşkence, sıkıntı içinde geçiyor o süre. O kimi insanlar ne? Günahkar olanlar, cehennemlik olanlar. Peygamber Efendimiz'in hadisi var malum. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Oradaki maksat benim anladığım, ki birçok ulema da böyle der. Kabirdeki ceset değil, kabir hayatı. Yani ölüm ile kıyamet, mahşer arasındaki geçen dönem. Odur. Yani berzah demek ölen insanların ruhlarının bulunduğu alem.
Evet. Ölünün arkasından ağlamak veya yas tutmak caiz midir? Veya ölçü ne olacak hocam? Buna devam edelim.
Şimdi bazı şeyler fıtridir. İnsan üzülür, ağlar, sevinir, güler. Bunlara engel olamaz. Ve bunların olmaması aslında bir kusur, bir eksiklik, bir hastalık. Yani bir insan hayatında hiç ağlayamıyorsa o bir kusurdur.
Bir problem var demektir.
Problem var demektir. Peygamberler ağlamıştır.
Evet.
Ve biz Hazreti Yakup'un biliyorsunuz ağlamaktan gözleri kör olmuştur. Bizim Peygamber Efendimiz de ağlamıştır. Hazreti Hamza'nın şehadetini görünce gözleri yaşarmış. Oğlu İbrahim'i defnedince ağlamış.
Ya.
Yani ölünün arkasından üzülünebilir, ağlanılabilir de. Ama bunun bir ölçüsü olmalı. Ölçüsü nedir? Bir, böyle ağıtlar yakarak, buna niyaha derler. Ağıtlar yakarak ağlamak ve saçı başı yolarak, halk tabiriyle, yakaları yırtarak, isyan ederek ağlamak, bunlar caiz değil. Bunlar caiz değil, bunlar yasak. Ama üzülmek ve gözyaşı dökmek bu caizdir. Peki yas tutma konusu ne kadar tutulabilir mi, ne kadar tutulabilir? Burada da Peygamber Efendimizin hadisi bizim için öne geçer. Buyuruyor ki, bir kimsenin bir başkası, ölen birisi için 3 günden fazla yas tutması caiz değildir. Hanımı müstesna. Ölenin hanımı müstesna. Çünkü o iddet süresince, ki 4 ay 10 gündür, süslenemez. Süslenemez. Toplum içerisinde mazeret, zorunluluk yoksa çıkamaz. O yas tutar. Ama onun yas tutmaması, ağlayıp sızlaması, fevran etmesi değil. Süslenmeyi terk etmesi, başkasıyla evlenmemesi. Ve demin söylediğim gibi, böyle mecburiyet yoksa evinden, toplum içerisinde çıkmaması şeklinde olur. Yani o zaman özet şu: ölünün arkasından üzülünebilir, 3 güne kadar yas tutulabilir ve yaka paçayı yırtmamak, ağıtlar yakarak ağlamamak kaydıyla gözyaşı dökülebilir.
Evet. Bazı kültürlerde var değil mi hocam? Ağaççılık diye bir şey var. Çok riskli bir şey değil mi bu?
Eski Araplarda da varmış. Ya Peygamber Efendimiz bazı gelirleri haram olduğunu, caiz olmadığını sayarken ücretün naiha diyor. Ve niyaha. Yani ölünün arkasında öğüt yakarak, ağıt yakarak ağlayan kadınların aldığı bedel, ücret. Bu varmış, bu Peygamberimiz bunu yasaklamış. Ya bizim bir hocamız vardı, Allah rahmet eylesin, o Mısır'da tahsilini yapmış. Mısır'da da varmış bu. Yani parayla ağıt yakarak ağlama. Mısır'da da varmış. Ama bizim ülkemizde parayla yok, ama ölenin yakınları, diyelim baba öldüyse veya anne öldüyse çocukları, veya evlat öldüyse anası, ablası, teyzesi diyelim, bunlar ağıt yakarak ağlıyorlar. Ya bu da aşırıya gitti değil takdirde. O da şey, mahsurlu, hatalı.
Mahsurlu.
Yani evet, ölçülü olmak lazım.
Eyvallah. Bir dinleyicimiz de ölümü temenni etmek caiz midir demiş.
Hayır, yasak.
Caiz değildir.
Onun yerine Peygamber Efendimizin yaptığı dua gibi, ya Rabbi, eğer yaşamak benim için hayırlıysa bana ömür ver. Eğer yaşamak benim için hayırlı değilse benim canımı al şeklinde yapılır, dua edilebilir. Ama ölümü temenni etmek, ölümü istemek caiz değildir. Yasak.
Allah'a bırakmak lazım.
Tabii zaten Allah'ın takdiri olacak. Yani insanların temennisiyle bu olacak iş değil. Ama ölüm temenni edildiği zaman bir bakma Allah'ın takdirine karşı gelme gibi bir anlam çıkıyor. Veyahut da efendim o sabır denilen şey, sabır ki çok önemlidir, o yerine getirilememiş oluyor. Yani la tetemennevul mevt, ölümü temenni etmeyin.
Eyvallah. Yine hocam zekatla alakalı bir sorumuz var. Yine ibadetlerle alakalı sorularla devam edeceğiz. Malda zekattan başka bir şey ödenir mi? Demiştin diyeceğiz.
Şimdi bu genel anlamda sadaka kelimesi Allah rızası için yapılan her türlü sarfın yerinde kullanılır. Sadaka. Ya bu zekata da sadaka denilir. Fitreye de sadaka denilir. Bunların dışında verilen herhangi bir hayır hasenata da sadaka denilir. Şimdi insanın malıyla yaptığı ibadetler neler? Bir, zekat. Farz olanlar. İki, masraf ederek gittiği hac. Çünkü hacca giderken de parasını da harcıyor. O da bir şey, mal üzerindeki bir hak. Vacip olanlar sadaka-i fıtır, fitre yani, kurban ve adak sonucu yapılması gereken şey. Bir de bunların dışında farz olmayan, vacip olmayan ve Allah rızası için verilen, yapılan hayırlar, hasenatlar var. Zekat ve fitre harici bir fakire para veriyorsun.
Evet.
Ve işte ona yardımcı oluyorsun başka bir şekilde. Bir de bu var. Ama bu mecburiyet değil. Ne zaman mecburiyet olur bu? Eğer bir kimse, bir Müslüman ölecek kadar aç, yiyecek bir şey bulamıyor ve onu doyuracak senden başka kimse yoksa, o zaman senin ona malından vererek onu doyurmak da sana farz oluyor. Yani o da fakirin zengin üzerinde bir hakkı oluyor o da. Ama böyle bir durum yoksa, diyelim ki bu kadar ihtiyaç sahibi yok çevrende bildiğin şekilde veya başkaları da ona yardımcı oluyor, destek çıkıyor. Ama sen de veriyorsun. O da nafile, müstahap olarak yaptığın şeydir. Yani demek ki mal üzerinde zekatın dışında borç olarak, borç olan, görev olan şey sadaka-i fıtırdır, bir fitredir. Hı hı. Bir de kurbandır.
Kurbandır. Eyvallah. Hocam bir dinleyicimiz yine zekatla alakalı bir sorumuz bu. Kirada oturuyorum fakat nisap miktarının üzerinde altınım var. Zekat vermeli miyim? Demiş.
Şimdi kirada oturmak tabii o masrafı vardır. Değil mi? Kira masrafı. Hı hı. Şimdi bakın, bir kimseye zekat farz olması için ne diyoruz? Borçları ve zorunlu ihtiyaçları, zorunlu ihtiyaçlarına havaici asli ihtiyaç diyoruz. Hı hı. Dışında nisap miktarı, belli cinslerden malı olan ve üzerinden o malın bir sene geçen kişiye zekat gerekiyor. Şimdi havaici asliye nedir? Yani asli ihtiyaç, zorunlu ihtiyaç nedir? Kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile efradının, hı hı, yemesi, giyinmesi, barınması, ki bu klasiklerde böyle geçer eski kaynaklarda ama bunlara bugün sağlık giderleri, eğitim giderleri de eklenebilir. Yakıt giderleri eklenebilir. Bunlar çıktıktan sonra kalan malından kalan nisaba ulaşıyorsa zekat, hı hı, verecek. Şimdi kişi 250 gram, 300 gram, 500 gram neyse altını var. Bu kirada oturuyor ama aylık geliri de var.
Evet.
Rutin. Ve o gelirin kesilme ihtimali de yok. Ve o aylık gelen rutinle kirasını ödüyor ve ailesini de geçindiriyor. Ve altını, malı, parası neyse sonra da duruyor. Üzerinden bir sene geçtiyse onun zekatını verir. Zekatını verir. Hı hı. Şimdi ama rutin geliri yok. Ve ancak işte o birikimiyle geçiniyor bir sene. Bir sene içerisinde ne kadar zekat verecek? Zekat diyorum, kira ödeyecek. Ne kadar aile efradına nafakası için şey yapacak? Diyelim ki elindeki o paranın üçte birini harcaması gerekiyor veya altının üçte birini harcaması gerekiyor. Geriye kalan üçte ikisi nisaba ulaşıyorsa, üzerinden bir sene geçiyorsa onun zekatını verecek.
Yine hocam namazla alakalı, ibadetlerle alakalı bir sorumuz. Namaza mani olan idrar pisliği ne kadardır? Demiş bir dinleyicimiz.
Şimdi bu iki türlü pislik var biliyorsunuz. Buna necaset diyoruz. Necaseti, hı-hı, hafife, necaseti galiza.
Evet.
Bu eti yenen hayvanların idrarına necaseti hafife deniliyor. Mesela koyunun, keçinin, sığırın gibi. Hı-hı. Onlar bulaştığı organın dörtte birinden daha az ise namaza mani olmuyor onlar. Ama galiza, ki insan idrarı ağır necasetlendir. Hı-hı. Ona necaseti galiza diyor. Hı-hı. O avucun orta çukuru, ki o aşağı yukarı eskilerin ifadesi de bir dirhem kadar deniyor, bir dirhem.
Evet.
Bir dirhem de aşağı yukarı bugünkü bizim bir lira kadar olsa gerek. Yani, hı-hı, o kadarcık bir şey ulaştığı zaman o şeye mani olmaz. Ondan azı namaza mani olmuyor. Olmaz. Ondan fazla olursa namaza mani oluyor.
Mani oluyor.
Bir de burada şu var. Mesela bazı böyle iğne başı gibi idrar serpintileri insanın vücuduna bulaşabiliyor elbisesine. İğne başı kadar. Hı hı. Bunlar engel olmuyor.
Engel olmuyor. Evet. Bu nasıl hocam? İşte bazı kaynaklarda ifade edilir. Tuvalet ihtiyacı giderildikten sonra 40 adım atılması gerekir veya biraz yürünmesi gerekir diye. Bunu yapma gerekir mi hocam? Bunun durumu nedir?
Biliyorsunuz idrar şeyden abdest bozduktan sonra yapılan iki iş var. Bir istinca, bir de istibra.
Bu istibra değil mi?
İstinca taharetlenmek karşılığı. Kullanıyoruz bunu. Taharetlenmek diyoruz istincaya. İstibra da idrar yaptıktan sonra idrar yollarında kalan idrar kalıntılarının dışarıya atılması için yapılan hareketler. Bu çeşitli suretlerde olabilir. Yürümekle olabilir veya başka bir yöntemle olabilir. Bu 40 adım değil de 20 adım olur. 20 adım değil de 60 adım olur. Yani bu illa 40 adım olacak diye bir kayıt yok. Burada önemli olan şey nedir? İdrar çıkardıktan sonra hemen abdeste girmeden bir süre o idrar yollarındaki kalan idrar kalıntılarının dışarıya çıkmasını temin edecek hareketler.
Evet. O çıkanlar hocam peki?
Aynı idrar hükmündedir.
Aynı idrar hükmündedir. Tabii. Abdest almaya az önceki kurala göre bahsettiğinizde işte bir dirhem büyüklüğünde ise engeldir.
Yani abdest almaya değil, o namaz kılmaya bir engeldir. Abdest almayla ayrı. Yani insanın samasırına bir damla düşmüş. Ama ne kadar yer kaplamış işte tırnağın üstü kadar. Bununla namaz kılabilir. Bununla namaz kılabilir. Ama diyelim o demek söylediğimiz gibi avuç işi veya bir liradan daha büyük ise onunla namaz kılamaz.
Namaz kılamaz.
Bu abdestle ilgili değil, daha çok namazla ilgili.
Namazla ilgili. Peki. Namazda hangi durumlarda sehiv secdesi yapılır demiş bir dinleyicim.
Şimdi bu konu önemli ama böyle bir radyo programında falan anlatılacak kadar değil. Belki bir programı buna hasretmek lazım.
Evet.
Ama geneli şudur. Namazda biliyorsunuz yaptığımız hareketlerin bir kısmı farzdır, bir kısmı vaciptir, bir kısmı sünnettir.
Evet.
Şimdi ne zaman sehiv secdesi yapılır? Sehiv demek kelime unutma demek. Unutma. Sehven diyoruz ya. Unutarak. Bir kimse unutarak farz olan bir hareketi, namazdaki farz olan bir hareketi geciktirirse. Yani yerinde yapmaz da daha sonraya bırakırsa. Veya namazdaki vacip olan bir hareketi veya şeyi, rüknü diyelim, unutarak terk ederse veya geriye bırakırsa bu kimseye sehiv secdesi gerekir. Tabii o zaman hangi durumlarda sehiv secdesi yapılabiliri tam anlayabilmek için namazdaki farzları bileceğiz.
Sünnetleri bileceğiz.
Onlar kolay. Vacipleri de bileceğiz. Yani herkes farzları bilebilir belki. Namazın farzı diyoruz altıdır. Kıyam, kıraat, rükû, sücud, kâide-i âride, teşehhüd miktarı, oturmak.
Evet.
Bunlar belli. Ama vacipler hangileri? Bunu herkes bilemiyor. O zaman bunları bilmek lazım. Mesela Fatiha okumayı unutmuş. Fatiha okumak vaciptir.
Evet.
Veya iki, dört rekatlı bir namazın veya üç rekatlı bir namazın ikinci rekatından sonra oturmak vaciptir. Onu unutmuş. Ha, buralarda sehiv secdesi gerekir. Daha başkaları da var tabii. Ama bunu tek tek bilebilmek için bu vaciplerin de hepsini bilmek lazım. Şimdi ben şunu tavsiye edeyim. Yani bugün okuma yazma bilmeyen insanımız yok.
Evet.
Eskiden öyle değil. Benim çocukluğumda bizim köyümüzde ki 150 hane bunlardan işte 1945 doğumlardan sonrakiler okula gittiler, okuma yazmayı öğrendiler. Tabii eski harflerle okumayı çoğu bilmez. Ama onlardan öncekiler okul görmemiş. Zaten işte belli bir şeyden sonra harf inkılabı olmuş. Ve Arap alfabesi veya İslami alfabe unutulmuş vesaire. Mesela benim anamdır, nenemdir. Bunlar bilmezlerdi. Hatta ablam okuma yazma bilmezdi.
Evet.
Ve onların yaşındaki ki hiçbir kadın bilmezdi okuma yazmayı köyümüzde. Erkeklerden de yarıdan çoğu bilmezdi. Dolayısıyla insanlar ancak hocadan duyarak, hocadan şey yaparak ibadetlerini yapabilecek şeyleri öğrenebiliyorlardı. Mesela bizim akşamları evlerde Ahmediye okunurdu. Ahmediye. Ahmedi Bica'nın Ahmediye diye bir kitabı. Tabi Osmanlıca, Arapça harflerle yazılmış. Onu okuyabilen 3-5 kişi vardı köylerde. Benim eniştem, babam okurlardı.
Evet.
Bu İlmuhal olarak mızraklı ilmuhal diye bir şey vardı. Ondan belki bir iki kişi de vardı. Onlar okurdu. Başka bilen yoktu.
Evet.
Ama şimdi öyle değil elhamdülillah. Hem eski yazı hem de yeni yazı. Bunları bilen çok insanımız var. Ve bu ibadetlerimizi anlatan çok da kitabımız var. Ben her evde, bak her Müslümanın evinde mutlaka Kur'an-ı Kerim vardır herhalde.
Olması lazım.
Olması lazım. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim meali. Mümkünse bir kısa da olsa bir tefsir. Hı hı. Bir Riyaz-ı Salih'in ayarında en azından bir hadis kitabı. Bir peygamberimizin hayatını anlatan bir siyer kitabı. Ve bir ilmuhal.
Eyvallah.
Olmalı. Ve insanlarımız bunu okumalı. Kendileri okumalı. Hı hı. Çocuklarına okutmalı. Ve çocukları bu şeyler, telefonlardan, bilgisayarlardan, tabletlerden biraz bu tarafa çekmeli. Yani evet. Bunu Müslümanlar bunu ihmal etmemeli ama maalesef yapmıyorlar. Kolaylarına gidiyor. Öteki daha nefislerin hoşuna gidiyor. Ve işte bu ibadetlerin işte farz neydi, sünnet neydi, namazı ne yaparsam bozulur, ne yaparsam bozulmaz. Bunları bilmek her Müslümanın görevidir. Ve bunu bilmenin yolu da okumaktır.
Okumaktır.
Ve okuyacak da kitabımız var. Çok şükür.
Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam. Hocam bir diğer sorumuz da yine sosyal hayatla alakalı. Çalışan bir hanımefendi maaşını sadece kendisi kullanabilir mi? Evin beyefendisiyle paylaşmak mecburiyeti var mıdır?
Şimdi evin reisi yani erkeği aile efradının nafakasını temin etmek zorunda. Hı hı. Yani bu nafaka deyince eşinin ihtiyacı olan şeyleri veya küçük çocuklarının ihtiyacı olan ki o da yeme, içme, barınma, hı hı. Efendim giyinme, hatta işte demin de söyledik gerekirse eğitim masrafları, tedavi masrafları, yakıtlar vesaire bunları karşılamak görevi kimin? Erkeğin görevi.
Evet.
Dolayısıyla hanım kendi kazancından ailesine zorunlu olmadıkça, mecbur olmadıkça sarf etmek zorunda değil.
Evet.
Ve kocasına da vermek zorunda değil. Ha, koca eşinin çalışmasına engel olabilir mi? O namı diğer. Ayrı bir mesele o. Ama kadın çalıştığına göre kocası ona izin vermiş demektir. Ve koca karısının çalışmasına izin verince, verdikten sonra artık onun kazancına da karışamaz. Eğer erkeğin kazancı ailenin ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyorsa kadın herhangi bir şey maaşından, gelirinden sarf etmek zorunda değil. Ama erkeğin kazancı kafi gelmiyorsa, yetmiyorsa o zaman tabii kadının kazancından da harcanır.
Harcanır. Tabii buradaki bu kazanç aile huzurunu bozacak özgürlüğe gitmemeli değil mi
tabii,
hocam?
Ya, bir bunu de da baş, söylemiyoruz bakın, yani. Bu ufak tefek hesaplar aile yuvasını bozmaya sebep olmamalı.
Eyvallah.
Yani burada her iki taraf da gerekli anlayışı
göstermeli. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikte Fıkıh Saati programındaydık. Haftaya yine hocamızla birlikte olacağız. Sizden gelen soruları cevaplandıracağız inşallah. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Soru göndermek isteyen, bizim de şöyle bir sorumuz var. Hocamız cevaplandırır mı dediğiniz sorularınızı 0537 734 4848 numaralı WhatsApp hattımıza Fıkıh Saati soruları olarak gönderirseniz bizler de hocamıza sorularımızı yönlendirir ve sorunuzu cevaplandırmış oluruz inşallah diyelim. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun. Haftaya görüşmek dileğiyle inşallah.